Ayrım 18, Dünya Evi, Orhan Kemal, sayfa 243. Caminin aydınlık pencereleri önünden geçerken içeriye göz attı. Kasketlerinin siperleri arkaya çevrili insanlar yatıp kalkıyorlardı. Hilmi Efendi bunların arasında mıydı acaba? Herhalde. Gazi'nin babası öyle söylemişti. Teravih namazını kaçırmazmış. İçinde hafiften bir heyecanın baygınlığı. Az sonra namazdan çıkıp karanlık sokağa dalacaktı. Uçurum karanlığı içinde bir, pek pek 2 dakikalık bir boğuşma. Boğuşma da değil, çelik gibi parmakların arasında ufacık ihtiyarın ümitsiz kıvranışı. Fakat tabancası var mıydı acaba? Varsa ya, ya bir aksilik olur da adam tabancasını çekip ateşlerse? Hayır, ölmek istemiyordu. Yoktur diye geçirdi. Olsa bile tetiği çekmesine meydan vermem. Teravihden çıkmaya vakit vardı henüz. Sokakta ağır ağır yürüdü. Sağlı sollu dükkanlar boydan boya kapalıydı. Zayıf elektriklerin aydınlattığı parke taşlarından başka canlı yoktu. Uzaklarda bir bekçinin öten düdüğü. Ya tabancası varsa? El kadar demirin korkunç ağzını hayalledi. Sırtından bir ürperti geçti. Heyecanı arttı. Tabancası var da kullanırsa, ölmese bile memlekete rezil rüsva olurdu. Babası değilse bile annesi kahrından ölürdü. Kardeşleri kim bilir nasıl aşağılardı. Ya babaannesi? Soyumuzda böylesi yoktu. Bu kanlı katil taslağı kime çekmiş diye söylenir. Belki de annesinin tarafına yüklerdi suçu. Kafasında bildik gördüklerin tanış yüzleri. Hepsi de bir ağızdan ayıplıyor, itham ediyorlardı sanki. Vaz mı geçseydi acaba? Yere tükürdü. Sonra tekmeyle kovulan köpek hayatını mı yaşayacaktı? Karısına ne yüzle gidecekti? Geri döndü. Caminin kapısı karşısındaki koyu karanlıkta durdu. Mustafa Kemal Paşa da kendi gibi bir insandı. Bir insanın başardığı işi bir başka insan niçin başaramasındı? Kaldı ki onun başardığının yanında bu çocuk oyuncağı bile değildi. Tam bu sırada cami kapısında bir kaynaşma başladı. Kendine geldi. Müslümanlar teravihden çıkıyorlardı. Heyecanı birden arttı. Köşenin karanlığına büsbütün büzüldü. Hilmi Efendi elinde tesbih, karanlık sokağa ağır ağır girdi. Hafifçe kamburdu. Kesik kesik öksürüyordu. Kaç vakittir unuttuğu bir şey yapmış, perhizi şaşırmıştı. Şaşırmasa, o patlıcan dolmasını yemeseydi, uyku bastırmayacaktı. Teravihi zor tamamlamıştı. Kendini koyuverse, boylu boyunca serilip uyuyacaktı camide. Birden arkasında ayak sesleri. Döndü. Sokağın alt başındaki camiden vuran aydınlığa iz düşümü görünen uzun boylu, zayıf bir insan gölgesi. Adımlarını açtı. Gölge ise bu işten cayacak kadar heyecanlıydı. İhtiyarın işi çaktığını sanmıştı. Birden adımlarını açışına dikkat etmişti. İhtiyar tekrar dönüp baktı. Adam da adımlarını açmıştı. Yaklaşıyordu. Az sonra sokağın zifiri karanlığına gömüleceklerdi. Belki de zararsız bir yolcu. Yahut namazdan birlikte çıktıkları bir Müslüman. Ne olursa olsun küçük tabancasını yanına almayı ihmal etmemeliydi. Ama lüzum da yoktu. Semtte hiç kimseye zararı dokunmazdı. Herkes sever, hatırını dirhem dirhem sayardı. Etrafına bakındı. Heyula gibi yükselen karanlık konaklar. Ya takip ediliyorsa, ya birden üstüne atılır da avucuyla ağzını kaparsa? Ayak seslerinin büsbütün yaklaştığını artık şüphesi kalmamıştı. Ya bıçağını çeker de 2 kuluncu arasına saplarsa? Soğuk demirin 2 kuluncu arasına saplanmasını farz etmekten gelen bir ürküntüyle yana çekilip kaldırımın önünde durdu, çakmağını çıkardı çaktı. Hafif sarı ışık sokağın koyu karanlığını titretti ve uzun boylu adamın ince yüzü hafifçe aydınlandı. Tanımıştı. Bir zamanlar komşuluk ettikleri adamın, öbür taraftaki adamın oğlu. Rahat bir nefes aldı. Aklına ne de kötü ihtimaller gelmişti. İlahi dedi, sen miydin? Genç adam cevap veremedi. Buz gibiydi, titriyordu. Niçin cevap vermiyorsun? Hasta mısın? Elini tuttu. Buz gibi. Neyin var? Sokakta hasta hasta gezer mi insan? Deli gençlik desene. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim yaşıma gelince iş işten geçer. Karıcığının dizi dibinden ayrılma. Sigara paketini çıkarıp uzattı. Yak bir tane. İstemem. Sen bilirsin. Sağdaki konağın alt kat pencerelerinden birinde ışık yandı. Karına git. Sımsıkı sar, öp, ısır hatta. Gün gelir dişlerinin benim gibi dökülürse istesen de ısıramazsın. İş işten geçmiş, kuşu kafesten uçurmuştu. Soldaki pencerelerden birinde de ışık yandı. Nezleli bir ses saati sordu. İhtiyar çıkarıp baktı. 9:30 dedi. Genç adam ihtiyarın Allah'a ısmarladığını duymadı bile. Geri dönüp caminin lambaları sönmüş karanlık pencereleri önünden geçti. Caddeye çıktı. Şimdi ne yapacaktı? Geceyi nerede geçirecek? Gazilere gitse, bu vakit nereden geldiği sorulunca da bardayım dese, eski bir arkadaşı alıp götürmüş olabilirdi pekala. Aklına yattı. Gazilerin evi karanlık pencereleriyle uykuya geçmişlerdi. Bu vakit, bu saatte uyandırmak. Tokmağa uzanan eli düştü. En iyisi bir sabahçı kahvesi bulup sabahlamak, sonra da gaziye giderek elçiden avans işini koparması için yardım istemekti. Sondaki karanlık merdivenlerden aşağı indi. Zifiri karanlıklar çirkef kokuyordu. Bir başka sokağa saptı ve zınk diye durdu. Bir konağın aydınlık zemin kat penceresinde soyunan bir kadının net gölgesi. Kafasından her şey silindi. Pencereye sinerek yaklaştı. Beyaz perde çok insafsızdı. En küçük bir aralık vermiyordu. Kadın gölgesi yaklaşıp uzaklaşıyor, arada kayboluyor, sonra tekrar çıkıyordu. Birinde iyice yaklaştı, kalçaya kadar. Sonra perde hafifçe aralandı ve bir genç kadın çığlığı. Ülperen karanlıklarda koşmaya başladı. Bekçi düdüğü, sporculuk günlerinden kalma bir hızla sokaklara dönüyor, nefes nefese kaçıyordu. Düdükler düdüklere cevap vererek çoğalıyordu. Sarılmış gibiydi. Bu yüzden ele geçmemeli, karakolluk olmamalıydı. Ele geçer karakolluk olursa, mesele meydana çıkacak, öyle bir adamın oğlu için halsizsiz kaçacaktı. Gece yarıları, pencere gözetlemekten değil, fabrika yapmak, haysiyetini korumak için adam vurmak, ihtilal çıkarmaya teşebbüsten sanık olarak içeri düşebilirdi. Ama pencereden içerisini gözetlemek, hala kaçıyor, kaçarken tenha sokakları ürperttiğini, işi büyüttüğünü fark etmiyordu. Alçak bir duvarı tek eliyle dayanarak aştı. Bir arsaydı, hızla geçti. Evlerin aralarından hiç bilmediği, bilemeyeceği bir başka sokağa çıktı, durdu. Bekçi düdükleri, çok gerilerde insan sesleri, sesler yaklaşıyor gibi geldi, düdükler de öyle. Burada durması hiç de uygun değildi. Ele geçse burada bu saatte ne aradığını izah edemezdi. Yakında kuvvetli bir düdük öttü. Yeni bir sokağa saparken bekçinin sesi. Hırsız kaçıyor, tutun. Hırsız mı? Ne münasebet. Ne münasebet ama sırası değildi münasebet aramanın. Tabanları tekrar kaldırdı. Birden yeni bir bekçiyle karşılaştı. Adam kollarını açmıştı. Durdurmaya çalışıyordu. Hemen kendini topladı. Kaçıyor yahu, hırsız kaçıyor, görmedin mi? Bekçinin kolları düştü. Kaçıyor mu? Buradan mı geçti? Buradan geçti ya. Nereye gitti? Bilmem. Sen şu sokaktan koş, ben bu sokaktan. Şaşkın bekçi düdüğünü öttürerek karanlık sokakta kayboldu. Az sonra caddeye çıkmıştı. Bardan dönen sarhoş yüklü bir fayton tıngır mıngır geçti. Artık korkusu kalmamıştı. Bir sigara yakabilirdi. Rastgele yürüyordu. Kaçmasına lüzum yoktu artık. Ana caddede de karışacak değillerdi ya. Çevirip sorsalar bile bardan geliyorum der geçerdi. Sigarasından sakin dumanlar alıyor, bundan böyle ne yapacağını kararlaştırmaya çalışıyordu. Gayet basitti. Yarın gaziyi bulacak, ne yapıp yapıp elçiden avans koparacak, evine karısına dönecekti. Onu öyle göresi gelmişti ki. Beyaz perdedeki kadın gölgesini hatırladı. Etinin içinde, derisinin altında bir karıncalanma, bir arzu. Şu anda karısının yanında olsaydı, tıpkı perdedeki çıplak gölge gibi soyar, titredi. Az kalsın bir sabahçı kahvesini geçecekti. Biraz geç farkına vararak durdu, içeri daldı. Tozlu küçücük bir ampulün zorla aydınlattığı kahvenin masalarına dayanarak uyuklayan serseriler. Kenardaki boş bir masaya geçip oturdu. Ayrı ayrı insanlar değil, sanki koca kahve derin derin horluyordu. Gecenin bu ileri saatinde işçi mahallesi de uyuyordu. Genç kadın yatağında oturmuş, artık hiçbir zaman gelmeyeceğine inandığı kocasını düşünüyordu. Günlerden beri ağlamaktan yaş kalmamıştı gözlerinde. Rengi solmuş, o her zaman cıvıl cıvıl neşesi uçup gitmişti. Ne diye, ne diye o türlü konuşmuştu sanki. Aliş'in küçük kızı yanı başında bir yandan bir yana döndü. Bütün dargınlıklarına rağmen Güllü, Aliş, karısı, genç kadının bu en yanık zamanında kırgınlığı filan bir kenara atıp koşmuşlardı. Adamın artık gelmeyeceğini, ağlamamasını, böyle bir vefası için üzülmemesini defalarca söylemişler, para etmediğini görünce de üzerinde fazla durmamışlardı. Ne olursa olsun bey çocuğuydu. Sıkıyı görünce tabanları yağlamıştı. Böylelerinden başkası beklenemezdi. Biliyorlardı bunu. Genç kadın bilmiyorsa henüz çocuktu. Öğrenecekti. Deli gençlik. İnsanı deli deli ağlatır, bir zaman sonra unutunca da deliliğine güler, ne aptalmışım dedirtirdi. Aliş de, karısı da küçük kızlarının genç kadınla kalmasını uygun bulmuşlardı. Evinde yiyeceği olmadığını da biliyorlardı. Un, bulgur getirmişler, gaz ocağına gaz, ispirtoluğuna ispirto doldurmuşlardı. Gündüzleri hemen hiç yalnız bırakmıyorlardı. Gece geç vakit evlerine dönerken de küçük kız arkadaşlık ediyordu. Genç kadın belki de farkında değildi bütün bunların. Un, bulgur, gaz yağı, ispirto, küçük kızın arkadaşlık etmesi... Hatta Şaban'ın sabah öğle ikintileri uğrayıp durum hakkında bilgi edinmesinde umurunda değildi. Umurunda olan tek şey kocasıydı. O olmadıktan, gelmeyeceğine inanmaya başladıktan sonra hiçbir şeyin lüzumu yoktu. Acaba diyordu. Bir delilik edip kendini ırmağa atmasın. Aliş de, Güllü de, ötekiler de gülüveriyorlardı. kızıyordu. Niçin, niçin kayıtsızdılar? Yarın karnındaki dünyaya gelip de büyüyünce kime baba diyecekti? Ve bir gün büyüyüp aklı erdiği zaman babasının ne olduğunu sormayacak mıydı? Ne diyecekti? Öldü diyemezdi. Fabrikada kayış çarptı diyemezdi. Askerde kaldı diyemezdi. Dese bile eller doğrulayıp gerçeği olduğu gibi söylemeyecekler miydi? Başını alıp gitti, bir daha da dönmedi demeyecekler miydi? O zaman ne cevap verecekti kızına? İşinden kovulmuştu. Hiçbir yerden iş bulamıyordu. Açtık. Beni de çok sevdiği için çalıştırmak istemiyor, kıskanıyordu. Bütün gün kara kara düşünüyor, kendi kendini yiyordu. Bir gün iliğime tak etti. İşsizliğini, açlığını, perişanlığını yüzüne vurdum. Hiç sesini çıkarmadan, tek kelime söylemeden gitti. Bir daha da dönmedi mi diyecekti. Yataktan kalktı. Kocasının masası başına geçip iskemleye oturdu. Kayınbabasından gelen mektubu eline aldı. Evirdi çevirdi. Zarfı bile yırtmamıştı. Kocasının dönüp geleceğine olan inancını yitirmemişti. Gelecekti. Gözlerinde yeni bir işin pırıl pırıl müjdesiyle gelecekti. Biliyordu bunu. Güllü'ye, Alişe, karısına, komşulara, bütün dünyaya karşı gelebilirdi. İstedikleri kadar gelmez. Başını aldı gitti. Bey çocuğu, bundan başka türlüsü beklenmez desinlerdi. Gelecekti. Mektubu öptü, kokladı. Uyku tutmuyordu. Günlerdir kaybetmişti uykuyu. Gözleri şöyle bir kirlenecek olsa hemen onu görüyordu rüyasında. Hep de o günkü gibi. Bükük boynu, kocaman bir çocuk uysallığıyla dönüp giderkenki haliyle. Gelse, geri geliverse de evinden içeri her zamanki gibi girseydi, dünyalar onun olacaktı. Koşacak, deli gibi, çılgın gibi koşacak, boynuna sarılıp yanaklarını öpücüğe boğacaktı. Birden dikkat kesildi. Kapı mı tıkırdamıştı? Kalbi gümbür gümbür atmaya başladı. Yoksa o muydu? Gelmiş de kapının önünde miydi? Girmekten çekiniyor muydu? Tekrar iki fiske. Artık şüphesi kalmamıştı. O olmalıydı. Herhalde oydu. Bu saatte ondan başkası olamazdı. Mümkün değildi. Tekrar daha kuvvetli fiskeler. Ah ya Rabbi, niçin kalkamıyor? Neden merdiveni bir solukta inip kapıyı açıveremiyordu? O olmayabilir miydi? Ondan başkası mı olabilirdi? Az daha kuvvetli, tekrar iki fiske. Ondan başkası olamazdı. Çıplak ayaklarıyla fırladı. Merdiveni bir solukta indi. Çarpan kalbi, titreyen elleriyle tahta sürgüyü çekti. Bayılacaktı. Gözleri kararıyordu. Az sonra boynunu atılıp yüzünü gözünü öpücüklere boğacaktı. Kanadı yavaşça araladı. Aa, iki yabancı. Dikkat etti. Ellerinde paketler. Kasapla bakkal. Ne var dedi. Ne istiyorsunuz? İri yarı kasap az daha sokuldu. İçeriden vurulan kasalı idare lambasının hafif ışığı ablak yüzünü, gümrah kara bıyığını aydınlatıyordu. Şunları al dedi. Nedir onlar? Et, yeyinti, ufak tefek. Bakkal söze karıştı. Kocan seni bırakıp kaçmış diye işittik de. Nefesleri leş gibi rakı kokuyordu. Sinirli sinirli, hayır dedi. Kocan beni bırakıp kaçmadı. Onu söyleyen halt etmiş. Yarın, yarın değilse öbür gün gelecek. Hem de çok parayla gelecek. Bütün borçlarımızı ödeyeceğiz. Getirdiğiniz öteberilere teşekkür ederim. Yeyintim var. İki adam sallandılar. Çekilip gitmiyorlar, tek kelime de söylemiyorlardı. Genç kadın, hadi dedi, iyi geceler. Kapıyı yüzlerini örtüp tahta sürgüsünü sürdü. Ölmüş bitmişti. Kapıya sırtıyla dayanmasa düşebilirdi. Erkeksizliğin korkunç yalnızlığını duyuyordu. Demek bundan böyle kapısına dayanan dayanana olacak, kim bilir belki de içeri girmek yahut alıp götürmek için zorlayacaklardı. Merdiven basamağına oturdu. Başını avuçları içine aldı. Yalnızlığına, kimsesizliğine ağlamaya başladı. Odanın penceresindeki perde ışıyıncaya kadar öylece kaldı. Sonra yukarı çıktı. Aliş'in kızının yanına sokuldu. Genç kız uyanmak üzereydi. Sidik tutmuştu. Yanına sokulan birinden huylanarak gözlerini açtı, dikkatle baktı. Sonra tanıyarak seslendi. Abla, söyle canım, sen miydin? İçini çekti. Başkası da olabilir miydi? Kim belledin diye şaka yapabilir. Hatta onu bir erkek gibi sarabilirdi ama içinden gelmiyordu. İsteksizce benim, dedi. Genç kız sesteki yüzünden mana çıkarmıştı. Uyumuyor muydun? Uyuyamıyordum. Sebebini sormadı, biliyordu. Çok konuşmuşlardı. Şaban'la evlense bir gün, Şaban onu böyle bırakıp gitse, genç kadın gelecek değil mi diye sordu. Bir gün evine dönecek değil mi? Genç kız pek de ummamakla beraber tabii dedi. Gelmezse ya, gelmez olur mu abla? Boşandı. Beni elde etmek için kapıma dayanırlar değil mi? Elde edince de kötü olur, ortalara düşerim değil mi? Cevap versene, otomobili atar atar götürür, oynatır, rakı içirir, tokatlatırlar beni değil mi? Genç kız abdesthaneye falan gitmeyi unutmuştu. Genç kadının boynuna sarılmış, içini çeke çeke ağlıyordu. Ama ben hiçbir zaman fena olmayacağım. Beni hiç kimse baştan çıkaramayacak. Tekrardan fabrikaya girip çalışacağım. Evlenmeyeceğim bir daha. İsterse zengin, hatta fabrika sahibi olsun. Onun üstüne hiç kimseyle evlenmeyeceğim. Islak kirpikleri yaş yaş parlıyordu. Şu karnımdaki olmasaydı, ah bu talihsiz olmasaydı. Yarın doğacak, ellerinki gibi büyüyecek. Baba baba diye dolaşacak. Sonra aklı erince babasını soracak benden. Ne cevap vereceğim? Sen olsan ne cevap verirdin? İşsizdi, açtık, dertliydi. Ben kahpe ben, kaltak ben, adamı yüzledim. İşsizliğini yüzüne vurdum mu derdim. Gücendirdim, başını alıp gitti. Bir daha da dönmedi mi derdim. Beyaz perdeye sabah güneşi vuruncaya kadar deli deli söylendi. İçi kabarıyor, kabaran yüreği taşmak istiyordu. Solmuş yüzü çökmüş avurtuyla sanki 30'unda gibi gösteriyordu. Kapı vurulunca kendilerine geldiler. Genç kız gitti kapıyı açtı. Güllüydü. İz tutmuş kocaman çinkoka çaydanlıkla çay, peynir, ekmek getirmişti. Bu vakte kadar yatıyor muydunuz kız? Aşk olsun. Herifin gitmesi işine yaradı. Tembel tembel yatıyorsun değil mi? Genç kadın hala yatakta başını Güllü'ye çevirmişti. Güllü dedi. Ne var? Gelecek değil mi? Güllü alt eve girmeden önce çıkıştı. Başladın mı gene? Yalvarmaya başladı. Kızma Güllü, kızma bana. Ne olursun kızma. Ciğerim yanıyor. Karnımdakinin babası. Elimde değil. Aklımdan çıkarıp atamıyorum. Gelecek değil mi? Bir gün pişman olup dönecek değil mi? Beni değilse bile çocuğu için dönecek değil mi Güllü? Güllü yaşaran gözlerini göstermemek için alt eve hızla daldı. Elindekileri yere bırakıp başını avuçları içine aldı, başladı sessiz sessiz ağlamaya. Onun da karnında keşke böyle bir çocuk olsaydı da kocası bırakıp gitseydi. Çocuğu için, çocuğunun babası için gece uykularını yitirseydi, içini çekti. Kapı tekrar vurulmuş, Aliş'le karısı gelmişlerdi. Az sonra da Şaban, hepsinde de kahvaltılık öteberi. Genç kadın hala yataktaydı, ne gelenler ne de getirdikleri. Çayın kaynaması, sofra bezinin serilip ekmeğin dilimlenmesi. Hiçbir şeyin farkında değildim. Aliş, seni döveceğim artık dedi. Başını hazin hazin çevirdi. Dövmek değil, öldür beni Aliş amca. Etlerimi lokma lokma doğra. Beni kıyma makinesinden geçir. Bu candan bıktım ben Aliş amca. Sen Aliş, dünyaya kahkaha atmak için geldiğine inanan Aliş bile eskisi gibi gülemiyor. Hatta elini ne armoniye sürüyor ne de gustisine. İçini çekti. Bu kadar merak iyi değil yavrum. İnsanı hasta eder. Verem mi eder Aliş amca? Allah göstermesin. Göstersin Aliş amca. Keşke verem olsam da karnımdakini doğurmadan. Aliş'in karısı kızdı. Şimdi çarparım ha. Çarp abla. Vallahi billahi çarp. Öldürün beni. Sizden davacı olmam. Senet vereyim isterseniz. Vallahi davacı olmam. Şaban merdivene ilişmişti. İçi kaynıyordu. Dişlerini sıkmış, yumruklarını sıkmış, gözlerini kısmıştı. Beethoven olsa şimdi kim bilir ne müthiş, ne taşlara işleyen bir senfoni yazardı. Ortaya fırlayıp yumruğuyla boşluğu döverekten bas bas bağırmak, gücünün yettiği kadar bağırmak, şu anda duyduklarını seslerle anlatmak istiyordu. Usullacık döndü, baktı. Kahvaltı başlamak üzereydi. Merdivenden kalktı, Aliş'in gözünden kaçmadı bu. Nereye? Dedi. Şaban sertçe cevapladı. Gidiyorum. Çıkıp gitti. Genç kız arkasından hasretle baktı. Babası da, annesi de bu bakışı yakalamışlardı. Göz göze geldiler. Sonra başlarını anlayışlı anlayışlı salladılar. Bu da genç kızın gözünden kaçmamıştı. Bir alev gibi parladı. Seviyorum. Evet, seviyorum. Şaşılacak bir çeviklikle merdiveni indi, koşarak Şaban'ın peşinden gitti. Donmuşlardı. Aliş de, karısı da, genç kadın da donmuşlardı. Ne demekti bu? Ne demek oluyordu? Görülmüş şey miydi? Kendilerini tefe koydurmak için bundan daha kuvvetli vesile mi olurdu? Aliş kulak memelerine kadar kıpkırmızı kesildi. Sonra başını karısına kaldırdı. Benim öyle kızım yok dedi. Kadın acı acı gülümseyerek ben dedi. Tıpkı ben. Nasıl unutursun sana kaçışımı? Ne olursa olsun Aliş bu işe hemen razı olmayacaktı. Ama karısının kaçtığı zaman başkaydı. O memlekette böyle şeyler hoş karşılanırdı. Burası orası değildi. Razı olmaya olacaktı sonunda ama hele şimdilik yüz vermemeliydiler. Karısıyla genç kadının evinden çıktı. Genç kadın dikkat bile etmedi. Pencere önüne yanlamış, sokağa bakıyordu. Karnındaki ise babası gitti gideli işi azıtmış, tekmeleri artırmıştı. Babasının gittiğini, babasız bir dünyaya doğacağını anlamış mıydı yoksa? Kafasından doğum evi geçti. Artık ne sarı demirleri pırıl pırıl karyola, ne mavi ipek yüzlü yorgan, ne de evinde kocasının yanı başında doğurabilmek saadeti. Orada, doğum evinde, asık yüzlü hemşirelerin arasında doğuracaktı. Kim bilir, belki de doğururken ölecek, çocuğunu karnından parça parça alacaklardı. Birden avluda irili ufaklı mahalle çocuklarının yaygarası. Cemile abla, Cemile abla, sıçradı. Yalın ayaklı çocuklar kapıya nefes nefese dolmuşlardı bile. Geliyor, kocan geliyor Cemile abla. Kocam mı? Kocam mı? Ona bir an önce ulaşmak istiyordu. Merdivenin başından kendini kaldırdı attı. Uçacaktı sanki. Rüzgarın savurduğu kocaman bir paçavra gibi kapıyı çarpıldı. Sonra oraya, hemen oracığa düştü. Bayıldı kaldı. Gözlerini kocasının kollarında açtı. Yukarıda yatağındaydı. Aliş, Aliş'in karısı, Güllü, hatta Şaban'la sevgilisi, Seyran, avlunun öteki kiracıları çevresine toplanmışlardı. Hiç kimseyi gözü görmüyordu. Ondan başka hiç kimse yoktu dünyada. Oysa geri gelmişti işte. Nasıl demiyor muydu? Kim ne derse desin, evine döner demiyor muydu? Belinin, bacaklarının sızısına aldırış etmeden kocasının boynuna sarıldı. Sonra başını adamın hızlı hızlı çarpan göğsüne dayadı, başladı hıçkırmaya. Çocuğu artık babasız değildi. Kitabın sonu 8 Kasım 2014, sayfa 256.